bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Kalpazanlar Andrei Jit Türkçesi Tahsin Yücel 1. basım 1. kaset 1. yüz 6 nokta kayıt stüdyolarında seslendirilmiştir. Okuyan Itır Gökgücü. Andrei Jit ve Kalpazanlar. Andrei Jit'in parantez içinde 1869-1951 yüzyılımızın ilk yarısında özellikle iki büyük savaş arasında kusursuz anlatımı, ilginç yapıtları, yazınsal, toplumsal, siyasal sorunlar karşısındaki özgür, ön yargısız, değişik, değişken ama hep aynı ölçüde derinden kavrayıcı bakışıyla Fransız yazımını giderek Fransız kamuoyunu etkisi altında tutmuş büyük bir yazar ve düşünür olduğu bilinir. Bu oldukça uzun dönem içinde neredeyse her yapıtı bir olay olmuş, her yapıtı yazınsal ve yazın dışı birçok sorunun gün ışığına çıkmasına ya da yeniden ve çok daha kapsamlı bir biçimde değerlendirilmesine aracılık etmiştir. Denemeleri, eleştirileri, anıları, günlüğü, oyunları, anlatıları hep aynı yalın ve açık anlatım, hep aynı duygu ve düşünce yüküyle dönemin genç yazarlarına izlenecek en iyi örnekler olarak görülmüştür genellikle. Bununla birlikte Andrei Jit'i belirli bir yazın türüne bağlamak istersek her şeyden önce bir romancı olduğunu söylememiz gerekir. Palüt 1895, Dar Kapı 1909, Vatikan'ın Zindanları 1914, Senfoni Pastoral 1919, Kalpazanlar 1925 gibi birçok ilginç yapıtın varlığı da böyle bir seçmeyi haklı çıkarır. Ne var ki Andrei Jit bu tür yapıtlarını anlatı, bir başka deyişle uzun öykü olarak nitelemiştir hep. Oldukça kapsamlı bir yapıt olmasına, genellikle bir romanda aranan bütün özellikleri taşımasına karşın Vatikan'ın zindanlarını bile roman saymaya yanaşmamıştır. Yalnız bir tek anlatısına yazarlık yaşamının en büyük ve en ilginç ürünü olan Kalpazanlara yakıştırabilmiştir roman adını. Bunun nedeni de söylemek bile fazla, alışına gelmiş roman anlayışını benimsememesi. Bu türü neredeyse baştan sona yenilemek istemesidir. Nasıl bir anlayıştır bu? Jit roman türünü nasıl yenilemek ister? Sorumuzun yanıtını Kalpazanların kahramanlarından birinin, kendisi de Kalpazanlar adında bir roman yazmaya çalışan Eduard'ın değişik gözlemlerinde buluruz. Örneğin bir yerde şunları söyler. Romanımın konusu yok. Evet biliyorum saçma görünüyor söylediğim. İsterseniz bir konusu olmayacak diyelim. Bir yaşam dilimi diyordu doğalcı okul. Bu okulun büyük hatası dilimi hep aynı yönde kesmesidir. Zaman yönünde, uzunlamasına. Neden genişliğine değil ya da neden derinlemesine değil. Bana gelince ben hiç kesmemek isterim. Anlayın beni, her şeyi sokmak isterim bu romana. Şurasından burasından makaslayıp da özünü durdurmak istemem. Bir yıldan fazla bir zamandan beri çalışıyorum bu romana. Hiçbir şey olmuyor ki ona aktarmak, ona katmak istemeyeyim. Gördüğüm, bildiğim her şey başkalarının yaşamından, kendi yaşamımdan bütün öğrendiklerim. Eduard'ın bu sözleri kendisini dinleyen dostlarını güldürür. Gerçekleştirilmesi olanaksız bir düş ardında koşuyormuş gibi bir izlenim uyandırır onlarda. Doğrusu ya hiç değilse ilk bakışta bu tasarıda yürümeyen çelişkin bir şeyler de yok değildir. Eduard yapıtının bir konusu olmadığını söylerken konu yokluğunu değil, konuların sonsuzluğunu vurgulamakta, bunun sonucu olarak da özünde sınırsız olanı bir yapıtın dar sınırları arasına sığdırmaya yeltenen bir kişi olarak belirmektedir. Hiçbir yanını kesmeden, kırpmadan, bölmeden her şeyi olduğu gibi romanı aktarmak, Kalpazanların kimi kahramanlarının da sezdikleri gibi herhalde kolay kolay gerçekleştirilebilecek bir iş değildir. Bununla birlikte Kalpazanların yazıldığı dönemde egemen olan yazım anlayışı göz önüne alınınca, hiç değilse böyle bir düşün nereden kaynaklandığı kestirilebilir. Yazın, gerçeğin yanında kalan ya da gerçeğin yerini alan bir başka gerçek değil, gerçek üzerine bir söylem. Yani gerçeği söyleyen, gerçeği yansıtan bir tözdür. Öyleyse gerçek ne denli bütüncül bir biçimde yansıtılırsa, yazım yapıtı da amacını o denli eksiksiz, o denli başarılı bir biçimde gerçekleştirmiş olacaktır. Bu açıdan bakılınca André Gide'in kahramanının yazım anlayışıyla bir Emile Zola'nın yazım anlayışı arasında temelde fazla bir ayrım yoktur. Yukarıya aldığımız parçada da görüldüğü gibi Gide yalnız yöntem açısından ayrılır Zola ve izleyicilerinden. Gerçek kaygısını hep sindirmekle birlikte Michel Zerafa'nın vurguladığı gibi romanın belirli bir toplumsal hatta kişisel bir gerçeklik üzerine kurulabileceğine de inanmaz. Tam tersine böyle bir tutumun romanı sınırlayacağı, daha da kötüsü sakatlayacağı düşüncesindedir. Roman gerçek üzerine söylemse, her şeyden önce gerçeğin niteliği üzerinde bir doğru görüşe varmak, bunun için de önceden belirlenip kalıplaşmış bir gerçek anlayışından kurtulmak gerekir. Kalpazanların Eduard'ı, kişiler konusunda şöyle dile getirir bu anlayışı. Romanın bir başından bir başına önceden kestirebileceğimiz gibi davranan kişiler. Bu değişmezliğe hayran olalım istiyorlar. Bense tam tersine bunların yapma ve kurma oldukları düşüncesindeyim. Ama bir kez daha kaynağını yazından çok insan gerçeğine ilişkin gözlemlerden alan bir tutum söz konusudur. Yaratıcısına çok benzeyen Eduard için olduğu gibi André Gide'in kendisi için de kişilik dediğimiz şey sürekli değişmez bir öz değil, koşullara göre durmamacasına değişen bir davranış ve görünüşler dizisidir. Üstelik herkes kendi durumuna, kendi eğilimlerine göre yorumlar bunları. André Gide'in daha Dünya Nimetleri yapıtından beri 1897 hep beklenmediğin ardından koştuğu düşünülürse olaylar içinde 3 aşağı 5 yukarı aynı şey söylenebilir. Böylece başlangıçta sözünü ettiğimiz sınırsızlık daha bir karmaşık, daha bir kavranmaz duruma gelir. Ama bu karmaşıklık bir sınır koyma kaygısını, dolayısıyla bir çözüm olanağını da birlikte getirir. Gerçek alabildiğine devingen ve değişken olduğuna, dolayısıyla tümüyle yansıtılmasına olanak bulunmadığına göre, romancı bu değişkenlik ve devingenliği göstermeye çalışmalı, hatta daha gerçekçi, daha tutarlı olabilmek için bunları üzerine yansıdıkları özgün bilinçten, daha da iyisi bu bilinçle birlikte bu bilincin öyküsü olarak vermelidir. Bir romancı uyduruyorum, onu temel kişi olarak koyuyorum, der Eduard. Kitabın konusu da bir bakıma gerçeğin ona sunduğu şey ile onun bu gerçekle yapmak istediği şey arasındaki çarpışmanın ta kendisi. Kalpazanlar içerdiği olayların romanı olduğu kadar da bir roman arayışının romanı olarak belirir böylece. Kimi eleştirmenlerin söylediği gibi bitmemiş bir romanın bitmiş romanı olarak çıkar karşımıza. Böyle bir tutum çıkış noktaları farklı bile olsa André Gide yüzyılımızın ilk yarısının en ilginç, en büyük romancılarının Marcel Proust'un, James Joyce'un, Virginia Woolf'un, John Dos Passos'un ulaştıkları noktaya götürür. Romanın en temel sorunlarından biri odaklayım sorunu, en belirgin özelliklerinden biri de açıklık olarak belirir. Ama odaklayım, yani öykünün belirli bir kişinin görüş alanı içinde kalınarak belirli bir bakış açısından anlatılması, tümlükten el çekişin bir göstergesi olurken, açıklık da Gide'in kalpazanlarının bitmişliğinin ancak görece bir bitmişlik olabileceğini kesinler. Eduard'ın kalpazanlarının hep tasarı düzeyinde kalmasına karşın Gide kendi kalpazanlarını bitirir. Ama onu Eduard'ın daha süreceği anlaşılan günlüğünün evdeki son tüncesiyle noktalar. Bu tüncesi bir sonu değil bir geleceği vurgular. Kalıbı çok merak ediyorum. Bütün bu yazınsal sorunların çoğu roman okurlarını ilgilendirmediği, üstelik André Gide'in gerçeği kuramla, yaratımı eleştiriyle birlikte götürme çabasının yapıtını ağırlaştırmasının kaçınılmaz olduğu söylenebilir. Ama böyle bir savı ileri sürebilmek için André Gide'in ne büyük bir anlatı ustası olduğunu bilmemek gerekir. Kalpazanlar bize öyle canlı, öyle çekici yüzler sunar ki, bir yandan büyük bir yazım serüveni karşısında bulunduğumuzu duyarken, bir yandan da bu canlı ve ilginç yüzlerin serüvenlerini kendi serüvenimiz gibi yaşarız. Tahsin Yücel. 1. Bölüm Paris 1. Tam zamanı, koridorda ayak sesleri duyabilirim şimdi, dedi Bernard içinden. Başını kaldırdı, kulak verdi. Hayır, babasıyla büyük kardeşi adliye sarayındaydılar. Annesi misafirlikte, kız kardeşi bir konserde, küçük kardeşi Karaba gelince o da her gün liseden çıktıktan sonra bir pansiyona kapanıyordu. Bernard Profitandieu bakalaryaya hazırlanmak için evde kalmıştı. Topu topu 3 haftası vardı önünde. Ailesi yalnızlığını bulandırmamaya çalışıyordu. Ama iblis bu türlü kaygılara boş veriyordu. Bernard ceketini çıkarmıştı. Gene de bunalıyordu. Sokağa açılmış pencereden sıcaktan başka bir şey girmiyordu. Alnı sırılsıklandı. Bir ter damlası burnu boyunca aktı, sonra gitti, elinde tuttuğu mektubun üzerine düştü. Gözyaşına benziyor diye düşündü. Ama ağlamaktansa terlemek daha iyi. Evet, tarih kesindi. Kuşkuya yer yoktu. Kendisi, Bernard söz konusuydu. Mektup annesine yazılmıştı. 17 yıllık bir eski aşk mektubu. İmzasız. Anlamı ne bu harfin? Bir V. Ama ne de olabilir pekala? Anneme sormak yakışık olur mu? Zevkine güvenelim. İstersen odanın bir prens olduğunu bile kurabilirim. Bir de bir serserinin oğlu olduğunu öğrenirsen buyurun cenaze namazına. Babamın kim olduğunu bilmezsen ona benzeme korkusundan da kurtulursun. Her araştırma bir yük yükler omzumuza. Biz yalnız kurtuluş yanına bakalım, işin derinlere inmeyelim. Bugünlük bu kadar yeter. Bernard mektubu katladı. Paketteki öbür 12'siyle aynı büyüklükteydi. İncecik pembe bir şeritle bağlıydılar. Bu şeridi çözmesi bile gerekmemişti. Tomarı eskisi gibi kapatmak için yeniden kaydırdı bunu. Tomar'ı mücevher kutusuna, kutuyu da konsolun çekmecesine koydu. Çekmece açık değildi, yukarıdan vermişti sırrını. Bernard ağır bir akik tabakasıyla örtülmesi gereken tahta tavanın ayrık uçlarını sıkıştırdı. Akik tabakasını usulca dikkatle düşürdü. İki kristal şandanla az önce zaman öldürmek için onarmaya çalıştığı ağır saati eski yerine koydu. Saat 4 kez vurdu. Zamanında koymuştu yerine. Sayın sorgu yargıcıyla oğlu sayın avukat saat 6'dan önce dönmezler. Zamanım var. Sayın yargıç eve dönünce gittiğimi anlatacak güzel mektubu masasının üstünde bulmalı. Ama bu mektubu yazmadan önce düşüncelerimi havalandırmak gereksinimdeyim. Gidip sevgili Olivia'cığımı görmeli, hiç değilse geçici bir tünek bulmalıyım. Olivia dostum, benim için senin hatırseverliğini denemek, senin için de kaç para ettiğini göstermek zamanı. Dostluğumuzun güzel yanı şimdiye kadar birbirimize hiç yardımda bulunmayışımızdı. Adam sendi. Yapılması eğlenceli bir yardım istemek sıkmaz adamı. Olivia yalnız olmayacak, işin tatsız yanı burası. Ne yapalım, bir kenara çekmenin yolunu bulurum. Sakinliğimle ürpertmek istiyorum onu. En çok olağanüstü durumlarda doğal buluyorum kendimi. Bernard Profitalio'nun bugüne kadar yaşadığı T sokağı Lüksemburg bahçesine çok yakındı. 4-5 dostu her çarşamba orada Medici çeşmesinin yukarısına düşen ağaçlık yolda buluşmak alışkanlığındaydı. Sanattan, felsefeden, spordan, politikadan, yazından söz ederlerdi. Bernard çok hızlı yürümüştü ama bahçenin parmaklıklı kapısından geçerken Olivia Marinier'i gördü. Adımlarını yavaşlattı. Topluluk her zamankinden daha kalabalıktı o gün. Havanın güzelliğinden olacak. Bernard'ın tanımadığı bazı kimseler de katılmıştı aralarına. Bu gençlerin her biri başkalarıyla karşı karşıya gelir gelmez uydurma bir kişilik takınıyor, neredeyse bütün doğallığını yitiriyordu. Olivia Bernard'ın yaklaştığını görünce kızardı. Konuştuğu genç kadını oldukça kaba bir biçimde bırakarak uzaklaştı. Bernard en yakın dostuydu. Bunun için Olivia onu hiç de aramıyormuş gibi görünmeye son derece dikkat ediyordu. Bazı görmezlikten geldiği bile oluyordu. Bernard onun yanına gelmeden birçok toplulukla karşılaşmak zorundaydı. Hem o da Olivia'yı aramıyormuş gibi davranıyor, bu yüzden oyalanıyordu. Arkadaşlarından dördü kendilerinden daha yaşlı olduğu açıkça görülen, burundan tutturma gözlüklü ufak bir sakallının çevresinde toplanmıştı. Dürmer'di bu, elinde bir kitap tutuyordu. Böyle işte, diyordu. Özellikle bir kişiye söylüyordu bunu ama herkesçe dinlenildiğine sevindiği de açıkça belliydi. 30. sayfaya kadar okudum, bir tek renk bulamadım. Şöyle çizen bir sözcük bulamadım. Bir kadından söz ediyor. Giysisi kırmızı mıydı, mavi miydi bunu bile bilmiyorum. Renk olmadı mı bitmiştir. Hiçbir şey görmem ben. Sözlerini fazla önemsenmediğini sezdikçe bir abartma gereksinimi duyuyor, ısrar ediyordu. Hiç ama hiçbir şey. Bernard onu dinlemiyordu artık. Fazla çabuk uzaklaşmayı da yakışıksız buluyor ama daha şimdiden arkadakilerin tartışmasına kulak kabartıyordu. Genç kadından ayrıldıktan sonra Olivia da onlara katılmıştı. Bunlardan biri bir kanepeye oturmuş L'Action Française'i okuyordu. Olivia Molinier bütün bu gençler arasında ne kadar da ağırbaşlı görünüyor. Oysa en gençlerinden biri. Hemen hemen çocuksu yüzüyle bakışı düşüncesinin erken gelişmişliğini belli ediyor. Kolayca kızarır, sevecendir. Herkese karşı ne kadar nazik olursa olsun bir ölçülülüğü, bir çekingenliği var. Bu da arkadaşlarından uzak tutuyor onu. Rahatını kaçırıyor bu durum. Bernard olmasa büsbütün rahatsız olurdu. Molyneux şimdi de Bernard'ın yaptığı gibi ancak 1-2 dakika katılmıştı her topluluğa. O da hatırseverlik belasına. Öyle ya, işittiklerinin hiçbiri ilgisini çekmiyor. Gazete okuyan arkadaşının omzu üzerinden eğilmekteydi. Bernard geriye dönmeden sesini duydu. Gazete okumakla iyi etmiyorsun. Kanın başını vuracak. Öteki kekli bir sesle karşılık verdi. Sen de Morris'in sözü geçti mi hep bozulursun. Sonra bir üçüncüsü alaylı bir sesle sordu. Sence pek mi eğlenceli bu Morris'in yazıları? Birincisi yanıtladı. Can sıkıcı ama bal gibi haklı. Sonra Bernard'ın sesinden tanıyamadığı bir dördüncüsü, sen de can sıkıcı olmayan şeyleri derinlikten yoksun sanırsın, dedi. Birincisi sertçe karşılık verdi. Matraklıkla budalalığı birbirine karıştırıyorsun sen. Bernard birdenbire Olivier'in kolunu tuttu. Gel, dedi alçak sesle. Onu birkaç adım öteye götürdü. Çabuk söyle işim acele. Annemlerle aynı katta yatmadığını söylemiştin, değil mi? Odanın kapısını göstermiştim sana. Dosdoğru merdiveni açılır. Bizim eve gelmeden önce bir yarım kat. Kardeşinin de orada yattığını söylemiştin, değil mi? George, evet. İkiniz yalnız mısınız? Evet. Ufaklık çenesini tutmasını bilir mi? Gerekirse. Neden sordun? Dinle şimdi. Ben evden ayrıldım. Hiç değilse bu akşam ayrılacağım. Nereye gideceğimi bilmiyorum daha. Bir geceliğine beni konuk edebilir misin? Olivia sapsarı kesildi. Öyle heyecanlanmıştı ki Bernard'a bakamıyordu. Evet, dedi. Ama 11'den önce gelme. Annem her gece inip iyi geceler diler, kapımızı kilitler. Ama o zaman Olivia gülümsedi. Başka bir anahtarım var. Usulca vurursun kapıya. George uyumuş olur belki, uyanmasın. Kapıcı bırakır mı? Ben söylerim, aramız çok iyidir. Öbür anahtarı o verdi bana. Akşama görüşürüz. El sıkışmadan ayrıldılar. Bernard az sonra yazıp yargıcın masasına bırakacağı mektubu düşünerek uzaklaşırken onunla baş başa kaldığının görülmesini istemeyen Olivier, ötekilerin biraz kenarda bıraktıkları Lucien Berkay'ın yanına gitti. Olivier Bernard'ı daha üstün tutmasa çok sevecekti bu çocuğu. Bernard ne kadar girginse Lucien de o kadar çekingendi. Zayıf bulur insan onu, yalnızca yüreği ve kafasıyla yaşar gibidir. Binde bir göze alır adama sokulmayı ama Olivier'in yaklaştığını gördü mü sevinçten deli olur. Lucien'in şiir yazdığını herkes sezinler. Buna karşılık hiç kuşkum yok, Lucien'in tasarılarını açtığı tek insan Olivier'dir. Setin kıyısına gittiler birlikte. Ben bir kişinin değil bir yerin öyküsünü anlatmak isterdim, diyordu Lucien. Örneğin bak, şöyle bir bahçe yolunu, burada olup bitenleri, sabahtan akşama kadar. İlkin dadılar, kurdelalı süt analar gelir. Yok, hayır hayır, ilkin cinsleri yaşları belli olmayan tepeden tırnağa griler giymiş insanlar. Yolu süpürmek, otları sulamak, çiçekleri değiştirmek, kısacası kapılar açılmadan sahneyi dekoru hazırlamak için, anlıyor musun? Bundan sonra süt analarının girişi. Yumurcaklar kumdan incikler yaparlar. Gürültü patırtıyla birbirlerine girerler. Hizmetçiler onları tokatlar. Sonra küçük sınıfların dağılışı, sonra işçi kızlar. Bir kanepeye oturup karın doyuran yoksullar. Sonra birbirlerini arayan gençler, birbirlerinden kaçanlar da. Issız bir köşeye çekilenler, hayalciler. Sonra çalgı zamanı, mağazaların kapanış saati, kalabalık. Üniversite öğrencileri şimdiki gibi. Akşam öpüşen sevgililer, ağlayarak ayrılan sevgililer. Sonra gün batınca yaşlı bir çift. Sonra birdenbire bir davul gümbürtüsü. Bahçe kapatılıyor. Herkes çıkar. Oyun bitmiştir. Anlıyorsun ya, her şeyin sonu gibi, ölüm gibi bir izlenim veren bir şey. Ama ölümden söz edilmeyecek elbet. Evet, çok iyi anlıyorum, dedi Olivier. Bernard'ı düşünüyordu. Hiç dinlememişti. Hepsi bu değil, hepsi bu değil, diye sürdürdü Lucien coşkunlukla. Öyküye bir tür sonuç eklemek. Bir de gece, herkes gittikten sonra göstermek isterdim bu yolu. Issız ama gündüz günden çok daha güzel. Büyük sessizlik içinde. Heykeller dolaştırmayı düşünmüştüm ama bayağı bir şey olurdu. Ne dersin? Olivier dalgın dalgın, hayır heykel olmasın, olmasın, diye yanıtladı. Sonra arkadaşının üzgün bakışlarını görünce, başarırsan çok güzel olur dostum, diye atıldı. 2. Kuzenin mektuplarında ana babasına karşı minnetten iz bile yoktur. Daha sonra da onlardan ayrılışından dolayı hiçbir pişmanlık duymamıştır. Kendi isteğiyle Roma'ya yerleşmiş, her türlü dönüş isteğini, hatta her türlü anıyı yitirmiştir. Paul Desjardins'in Poussin adlı yapıtından. Monsieur Profitan diyor, eve dönmekte acele ediyor. Saint Germain bulvarı boyunca kendisine yoldaşlık eden meslektaşı Monnier'in çok ağır yürüdüğünü düşünüyordu. Adliyede çok yüklü bir gün geçirmişti. Sağ yanında bir ağırlık duyuyor, bu yüzden de kaygılanıyordu. Yorgunluk biraz zayıf olan karaciğerine vururdu hep. Yapacağı banyoyu düşünüyordu. Günün kaygılarının verdiği ağırlığı atmak için iyi bir banyonun üstüne hiçbir şey yoktu ona göre. Bu banyo nedeniyle ikindi kahvaltısı da etmemişti. Ilık bile olsa suya ancak dolu olmayan bir mideyle girmek gerektiği kanısındaydı. Belki bir ön yargıdan başka bir şey değildi bu, ama ön yargılar uygarlığın temel direkleridir. Oscar Molinier elinden geldiği kadar sıklaştırıyordu adımlarını. Profitandio'ya ayak uydurabilmek için çaba harcıyordu. Ama ondan çok daha kısaydı. Uyluğu da onunki kadar gelişmemişti. Üstelik yüreğinin üzerinde oldukça kalın bir yağ tabakası vardı. Çabucak soluğu kesiliyordu. Profitandio 55 yaşında hala dinçti. Tığ gibiydi. Canlı bir yürüyüşü vardı. Seve seve bırakıp gidebilirdi onu. Ama görgü gereklerine son derece dikkat ederdi. Meslektaşı kendisinden daha yaşlıydı. Meslekte daha çok ilerlemişti. Ona saygı borçluydu. Üstelik karısının ana babası öldükten sonra bayağı hatırı sayılır bir duruma gelen servetini de bağışlattırması gerekirdi. Monsieur Molinier'in varı yoğu başkanlık aylığıydı. Bu da gülünç bir aylıktı. Kişisel yetersizliğini gizlediği için daha da büyük bir onurla yerleştiği yüksek mevkiyle karşılaştırılamazdı. Profitandio sabırsızlığını gizliyordu. Molinier'e dönüyor, terlerini silişine bakıyordu. Bununla birlikte meslektaşının söylediklerine de büyük ilgi duyuyordu. Ama görüş noktaları aynı değildi. Tartışma kızışıyordu. Evi göz altında bulundurtun, diyordu Molinier. Kapıcıdan, sahte hizmetçi kızdan bilgiler toplayın. Bütün bunlar çok iyi. Ama dikkat edin, bu soruşturmayı azıcık daha ileri götürdünüz mü ipin ucunu kaçırıverirsiniz. Diyeceğim bu iş sizi düşündüğünüzden de ötelere götürebilir demek istiyorum. Bu kaygıların adaletle hiçbir ilgisi yok. Durun dostum, durun, siz de ben de adaletin ne olması gerektiği ve ne olduğunu biliriz. Elimizden geleni yapıyoruz, buna bir diyeceğim yok. Ama ne yaparsak yapalım ancak yaklaştırma bir şeye varabiliyoruz. Bugün sizi uğraştıran durum son derece nazik. 15 sanıktan, daha doğrusu yarın ağzımızdan çıkacak bir tek sözde sanık olabilecek 15 kişiden 9'u henüz ergenlik çağına gelmemiş. Bu çocukların bazıları da biliyorsunuz çok saygıdeğer ailelerin çocukları. Bu bakımdan en küçük bir tutuklama kararı bile önemli bir beceriksizlik durumuna gelebilir bence. Parti gazeteleri işe yalatacak. Bir sürü şantajlara, karalamalara yol açacaksınız. Ne yapsanız boşa gidecek. Siz istediğiniz kadar önlem alın. Özel adların ağza alınmasını önleyemeyeceksiniz. Size öğüt verebilecek durumda değilim. Çok iyi bilirsiniz ki sizin gibi yüksek görüşlü, açık kafalı ve dürüst bildiğim bir kimseye akıl vermektense akıl almayı yeğe tutarım. Ama sizin yerinizde olsam bakın nasıl davranırdım. 4-5 elebaşıyı yakalayarak bu iğrenç rezalete son vermenin yolunu arardım. Evet, güçtür bunları yakalamak, biliyorum, ama ne yapalım, mesleğimiz de bu bizim. Bu şenliklerin yuvası olan daireyi kapattırır, işlerimi bu genç küstahların büyüklerini uyaracak bir biçimde ayarlardım. Usulce, gizlice, yalnızca suçun yinelenmesini önleyecek bir biçimde. Ha bakın, kadınları tıkın deliye, buna bir diyeceğim yok. Bana öyle geliyor ki ahlaksızlığın doruğuna ulaşmış birkaç yaratık var karşımızda. Toplumu bunlardan temizlemek gerekir. Ama gene söylüyorum, çocukları yakalamayın. Onları korkutmakla yetinin. Bütün bunları bilinçsizce davrandıklarından dolayı etiketiyle kapatın. Bu işi yalnızca korkuyla savuşturduklarına şaşıp dursunlar. Düşünün bir kez, 3'ü 14'üne bile basmamış daha. Büyükleri de onları arılık, günahsızlık melekleri sanıyordur kuşkusuz. Ama sevgili dostum, durun bakalım. Söz aramızda biz bu yaşta kadınları düşünmeye başlamış mıydık? Durmuştu. Parlak sözlerinden çok yürümek kesmişti soluğunu. Profitandio'yu kolundan tutmuş onu da durmaya zorluyordu. Düşünüyorsak da ülkü, gizem, din gibi düşünüyorduk bir bakıma diyerek yeniden başlıyordu konuşmasına. Bugünün çocuklarına gelince iş değişiyor. Ülkü mülkü kalmamış bunlarda. Sırası gelmişken sorayım, sizinkiler nasıl? Bütün bunları onlar için söylemiyorum elbette. Sizin gözetiminiz altında verdiğiniz eğitimle onların yoldan sapmalarından korkmak yersiz olur, biliyorum. Gerçekten de Profitandio oğullarından dolayı yalnız övünmüştü şimdiye kadar. Ama boş hayallere de kapılmıyordu. Dünyanın en iyi eğitimi bile kötü içgüdüleri yenemiyordu. Tanrı'ya şükür çocuklarında kötü içgüdüler yoktu. Molinier'in çocuklarında da yoktu herhalde. Bunun için kötü dostlardan, kötü kitaplardan, kendiliklerinden sakınıyorlardı. Öyle ya, önlenemeyecek olanı yasaklamak neye yarar? Bir kitabı yasak edersin, çocuk gizli gizli okur. Pek basitti onun yöntemi. Kötü kitaplar okumalarını yasak etmiyordu. Ama çocukların bunları okumak için hiçbir istek duymayacakları biçimde ayarlıyordu durumu. Söz konusu işe gelince daha düşünecekti.